Ayrım 26.
Sana gelince senden dolayı bir an bile pişmanlık duymadım. Eğer senin gibi bir oğlum olsaydı, içini çekti. Neyse, sanırım buraya gelmenin nedeni yaşlı bir adamın dertlerini dinlemek değil. Gelmenin önemli bir nedeni olmalı. Sizden bir konuda yardım isteyecektim dedi Jud. Ama bunun için önce bazı şeyleri açıklamalıyım. Jud annesiyle ilk karşılaşmalarından başlayarak hikayesini anlatmaya başladı. Sorguya çekilmekten kurtulmak için Harry'e yaptığı sahte itiraftan, okuldaki çetelerden, eski mahallesine yaptığı ziyaretlerden söz etti. Sonra da davayı, hapisteki günlerini ve salıverilmesinin ardından olanları ayrıntılarıyla anlattı. Palazzo tüm anlatılanları ses çıkarmadan büyük bir dikkatle dinledi. Tek bir yorum bile yapmadı. Yalnızca anlatılanların bir noktasında yumruğunu sıktı. Jude'un anlattıklarının son bulmasının ardından kısa bir sessizlik oldu. Daha sonra Palazzo birden patladı. Bu orospu çocuğunu kendi ellerimle boğmak isterdim. Palazzo havaya birkaç yumruk salladı. Eğer onu buraya getirmeyi başarırsam bunu yaparım da. Ya da birine bir haber uçurman da yeter. Dışarıda hala çok iyi bağlantılarım var. Pazartesiye kalmadan öte dünyaya göç etmiş olur. Jude Palazzo'nun tepkisinin şiddetinde dehşete düşmüştü. Bundan hoşlanıp hoşlanmadığını düşünmek bile istemiyordu. Çok kötü şeyler yaptı ama. Sen daha her şeyi bilmiyorsun diye sözünü kesti Palazzo. Bilmediğim başka ne olabilir ki? Daha ne yapabilirdi ki? Nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Seni hapiste bırakmasının gerekçesi olarak kendisinin, nasıl demişti, ahlaki açıdan kendisini haklı mı hissetmiş? Bunları söylerken Palazzo, alaycı bir biçimde yüzünü ekşitmişti. Babanı öldürdüğünü söylemiş olduğun için öyle mi? Saçmalık, kesinlikle saçmalık bu. Palazzo itiraz edercesine ellerini kaldırıp salladı. Babanın ölümüyle hiçbir ilgin olmadığını çok iyi biliyordu. Bunu biliyor muydu? Bundan emin misiniz? Tabii ki eminim. Peki bunu nereden biliyorsunuz? Bunu ona söylediğim için dedi Palazzo. Ne? Ne yaptınız? Bu çok doğal. Tabii daha babanı öldürmeden önce ona bunu yapacağımı söylemiştim. Peki ama neden? Bunun üstünü kapatacağını bildiğim için. Palazzo yine Jude'un soracağı soruyu önceden tahmin ederek itiraz edercesine elini kaldırdı. Beni idare edip bunun üstünü kapamak zorundaydı. Çünkü elimde ona karşı çok önemli bir şey vardı. Ona şantaj yapabilirdim. Şunu bilmelisin ki babam Hartford'a geri döndüğünde beni ziyaret etti. Para kazanmanın bir yolunu arıyordu. Senin geleceğini düşünüyordu ve bunun karşılığında bana sunabileceği bir şey vardı elinde. Harry Wachowski'ye ait bir bilgi. Anlayacağım gibi babam yeniden Hartford'a dönmek isteyince kavga etmişlerdi. Bundan dolayı babam yardım istemeye bana geldi ve hikayesini anlattı. Anlattığı senin kısa süre önce öğrendiklerindi. Yani tüm bu süre boyunca Harry'nin babana yardımcı olduğu. Sonra da Harry'ye gitti. Sanırım bunu onun yüzüne vurdu ve ona Hartford'da kalacağını ve uyuşturucu işi yapacağını söyledi. O sıralar Harry emniyet müdür muavini olmasına rağmen buna karşı söyleyecek bir şeyi olamadı. Babam benden başına bir şey geldiği takdirde her şeyi açıklamamı istedi. Ayrıca babam böylece Harry'i beni de korumak zorunda bırakmış oluyordu. Çünkü Harry beni batırdığı takdirde bunun kendisinin de sonu olacağını çok iyi biliyordu. Bu onun gerçekten midesine oturmuş olmalı. Bu yüzden seni öldürmeyip serbest bırakmam hiç de hoşuna gitmedi tabii. Bu domino taşlarıyla oynamak gibi bir şeydi. Beni mahvedebilirdin ama o durumda ben de Harry'i mahvederdim. Senin baskıya dayanamayıp polise her şeyi anlatacağından ölesiye korkuyordu. Beni bu işi tamamlamaya ikna etmeye çalıştı. Bunu kafasından çıkarmasına ama korkmasına gerek olmadığını söyledim ona. Sen verdiğin sözü tutacaktın. Bundan emindim. Bunu nasıl bilebilirdin ki? Jude bundan kendisinin bile emin olmadığını düşünerek şaşırmıştı. Bu şaka mı? Sen benim tanıdığım en cesur çocuktun. O gece daha dün gibi gözlerimin önünde. Babanı vurmuştuk, namlu kafana çevrilmişti ve sen bir an olsun gözünü bile kırpmadın. Ama ölesiye korkmuştum. Tabii senin yerinde kim olsa aynı duygular içinde olurdu. Önemli olan bunu göstermemeyi başarman. Bu sözü verdiğin anda bunun ne anlama geldiğini anlamıştım. Bu aynen eskiden bir insanın verdiği sözden dönmemek için ölümü göze alması gibi bir şeydi. Şimdi ise insanlara paranın ucunu göstermek bile bülbül gibi ötmeleri için yeterli oluyor. Ama sen, anlattığın hikayen de bana yanılmadığını, senin hala o onurlu çocuk olduğunu gösteriyor. Harry'nin böyle bir onuru anlaması mümkün değil. Her insan karşısındakinin de benzer pozisyonda aynen kendisi gibi davranacağına inanır. Harry'nin yalnızca sözünü tutmuş olmak için senin başına gelenlere katlanacağını düşünebilir misin? Jude gülümsedi. Görüyorsun değil mi? Bu durumda senin susmanı sağlamak için ufak bir sigortaya ihtiyacı olacağını düşünmüş olmalı. Bundan dolayı da sana daha fazla baskı yapılmaması olanağını yarattı tabii. Bunun nedenleri senin ya da bir başkasının dikkatini pek çekmeyecek şekilde. Harry'i tanıdığım kadarıyla başlangıçtan itibaren seni gereğinde kullanmak üzere elinde tutacağı bir itirafta bulunmaya zorlamayı planladığından eminim. Jude orada oturmuş, Harry'nin yaşamına verdiği zararın ne denli büyük olduğunu düşünüyordu. Bunun boyutunu ancak şimdi tam olarak algılayabiliyordu. Demek suçsuz olduğunu bilmesine rağmen uyuşturucu ticareti yapmaktan ve ölüme sebebiyet vermekten hüküm giymemi bunun için sağladı. Hapse gireceğini biliyordu ve orada ne kadar kalacağım umurunda bile değildi. Hayır, gerçek bundan da daha kötü dedi Palazzo. Daha mı kötü? Bu söylenen o kadar saçmaydı ki Jude ister istemez gülmeye başladı. Ama bu sevinç kaynaklı bir gülme değildi. Daha kötüsü ne olabilir ki? Hapiste ne kadar kalacağını umursamıyor değildi. Seni mümkün olduğunca uzun bir süre için hapiste tutmayı planlıyordu. Ama nasıl? Bunu nasıl bildiğimi mi merak ediyorsun diye tamamladı Palazzo, Jude'un sorusunu. Hiç Harry'nin bu kadar ereğini nereden bulduğunu merak etmedin mi? Jude alnını kırıştırdı. Bunu polisin delil deposundan aldığını düşünmüştüm. Polisin büyük miktarda uyuşturucuya el koyduğu bir baskının delilleri arasından. Bu kadar büyük bir miktarı polisin elindeki maldan almak neredeyse olanaksızdır. Özellikle de emniyet müdür muavini için. Çok fazla dikkat çekerdi. Başka bir polis memurundan da bunu isteyemezdi. Bunu yapsa polis memuruna karşı boynunun ne kadar eğik olacağını düşünsene. Bu yüzden de bana geldi tabii. Karşılıklı olarak zaten kımıldayamaz durumdaydık. O beni her an için cinayetten içeri attırabilirdi. Ben de onu çocuk kaçırmaktan. Sanırım bu durumda biraz ereğinin hiçbir şey değiştirmeyeceğini düşündü. Bunu benden bir defaya mahsus olmak üzere istediğimde özellikle belirtti. Küçük oranda bir ek gelire gereksinim olduğunu düşündüm. Ya da bağımlı olan bir dostuna iyilik yapmak istediğini, dava başladığında ise senin de bu işin içinde olabileceğini düşündüm ve hakkında bildiklerime dayanarak senin onun için hapse girmeyi kabullendiğini sandım. Bunu ancak şimdi öğrendim. Şimdi anlıyorum. Jude, Harry eroin istemek için bana geldiğinde çok özel bir miktar istemişti. Tam 31 gram. Palazzo bir an için sustu ve Jude'un tepkisini bekledi. Ancak bir tepki gelmediğini anlayınca ekledi. Bunun ne anlama geldiğini bilmediğini görüyorum. 31 gram verilecek cezanın en üst limiti. 31 gramdan sonra verilecek ceza 15 yıldan başlayıp müebbede kadar olabilir. Onu bir anlamı oyuna getirmiş olman iyi olmuş, öyle değil mi? Jude böylesine bir kötü niyet karşısında ne diyeceğini bilemiyordu. Bu öylesine düşmanca, öylesine haince düzenlenmiş bir plandı ki bunun yanında Jude'un öfkesi bile bir hiç kalıyordu. Aslında o anda öfkesinin daha da kabarması gerekirdi ama her nedense kaybolup gitmişti. Ve diye ekledi Palazzo, özellikle de saf eroin istedi, bulabileceğinin en safını. Ölme sebebiyetten suçlanabilmem için dedi Jude. Herhalde senin cinayetle yargılanacağını sanıyordu. 5 yılla paçayı sıyırabilmiş olman gerçekten büyük şans. Bu bir mucize. Jude hemen tepki vermeyince Palazzo ekledi. Artık onu ortadan kaldırma sırasının sana geldiğini sanırım anlıyorsun. Bu serseriye ne yapsan az. Umarım sana yardım etmek için her şeyi yapabileceğimi anlıyorsundur. Bunu yapacak o kadar iyi bir adamım var ki. Jude başını salladı. Hayır hayır. Teşekkürler. Emin misin? Kesinlikle eminim. Peki öyleyse, madem farklı bir yol izlemek istiyorsun, sen bilirsin. Senin için yapabileceğin başka bir şey var mı? Bir şey var ama dedi Jude cesaretini toplayarak. Söyle ne olduğu hiç fark etmez dedi Palazzo. Bana anlattıklarınızı başka birine daha anlatır mıydınız? Eğer istersen yalnız anlatmakla kalmaz, ne üzerine istersen yemin de edebilirim. Ama bu sizin de suça iştirak etmiş olmanıza neden olur. 25 yıla mahkum edildim zaten. Bu benim yaşımda müebbet demek. Bana bir bak. Artık buradan çıkmamın olanaksız olduğunu anlayacaksın. Her şeyi itiraf edebilirim. İsterlerse beni 10 kez müebbete çarptırsınlar. Ne fark eder ki? O zaman neden şimdiye kadar konuşmadınız ki? Diye sordu Jude. Palazzo omuzlarını silkti. Bunun için nedenim yoktu ki. Bildiğim kadarıyla Harry karşılıklı ilişkimizde dürüst davranmıştı. Beni tutuklayan federal polisti. Bu yüzden yapabileceği bir şey yoktu. Ayrıca tutuklandıktan sonra hiçbir şeyin beni konuşmaktan alıkoyamayacağının da bilincindeydi. Bu yüzden hapishane yönetimine hakkında olumlu bilgi vereceğini söyledi. Bilmem ama sanırım bunu yaptı da. Burada bana çok iyi davranılıyor. Başını kaldırdı ve gülümsedi. Ama şimdi çok iyi bir nedenim var. Hatta çok çok iyi. Ve eminim annen bütün bu hikayeyi öğrenince ayaklarına sarılıp senden özür dileyecek. 6 ay sonra. Jude, Jude, çabuk buraya gel. Lizzie çantasını ve sular süzülen şemsiyesini yere atıp yağmurluğunu çıkardı ve evin kapısını kaparken heyecanla seslendi. Jude, geliyorum. Kısa bir süre sonra Jude arka taraftaki odadan çıktı. Postadan gelene baksana. Lizzie elindeki mektubu havada sallıyordu. Bahse girerim, New Haven'a taşınmamız gerekecek. Mektubu uzattı. Hiç verme Semaç. Jude birkaç adım gerileyerek kanepenin kenarına çöktü. Lizzie zarfın kenarını yırtarak açtı, mektubu çıkardı ve hemen bir göz attı. Sonra da Jude'a baktı. Biliyordum diye haykırdı ve ardından bir zafer çığlığıyla mektubu havaya attı. Biliyordum. Jude'un üzerine atıldı ve birlikte kanepenin üstüne yuvarlandılar. Sana söyledim değil mi? Söyle evet mi hayır mı? Onu bulunduğu yere çivilemek ister gibiydi. Sen bir dahisin dedi Jude. Tamamen haklısın. Başvurduğun her üniversite seni kabul etti. Niçin değil de buna dahil olmasın ki? Beni kabul etmelerinin tek nedeni gazetedeki yazılar diye anımsattı Jude. Kim bilebilirdi ki hapiste kalman bana Yale'in yolunu açacak? Sana oraya girme hakkı tanıyan hapiste kalmış olman değil. Hapse girme nedenlerin sana Yale'e girme şansı verdi. Ve de kolej bitirmekteki üstün başarın. Oraya girmeyi sen kendin hak ettin. Ah! Lizzie oturdu. Maria'ya telefon edip bunu ona da haber vermeliyiz. Eğer o ısrar etmeseydi sen dünyada oraya başvurmazdın. Benim sözümü nasıl olsa dinlemiyorsun. Haberin gazetede yayınlandığı gün Maria eski avukatı onu aramıştı. Jude kısa bir tereddüdün ardından onunla adliye yakınlarındaki bir kafede kahve içmek üzere buluşmayı kabul etmişti. Oraya vardığında Maria çoktan gelmiş, oldukça arkada bir masada bekliyordu. Jude onu neredeyse tanımayacaktı. Gerçi ince sayılmazdı ama eski sağlıksız bedeninden büyük ölçüde kurtulmuştu. Maria şaşkınlığını hemen fark edip Jude'un hala anımsadığı o sevecen şakacı gülümsemesiyle baktı ve seslendi. Yazık değil mi? Artık sevebileceğin yalnızca yarım kaldı. Sohbet etmeye başladılar. Maria doğrudan dava konusuna girmek yerine bir süre son 5 yıl içinde neler yaptığını anlattı. Özellikle gençlik mahkemeleri konusunda uzmanlaşmıştı. Jude'a küçük yaştakilere verilen cezalardaki yumuşatmalardan söz etti. Öyle görünüyordu ki bölge meclisi uyuşturucu suçlarına uygulanan minimum cezada bir indirime gitmeyi düşünüyordu. Kahvelerini bitirdiklerinde Maria onun davasını bir türlü tam anlamıyla içine sindiremediğini itiraf etti. Sürekli olarak bir terslik olduğunu hissediyordum diye açıkladı. Gerçi bundan önce de sonra da olayların bana tuhaf geldiği davalarım oldu ama başını yana yatırarak gözlerini kapadı. Sanki geçmişin yeniden gözlerinin önünde canlanmasını bekler gibiydi. Beni en çok rahatsız edenin ne olduğunu şimdi çok iyi biliyorum. Bu gerçi çok ufak, önemsiz bir şeydi ama annemin bürosundaki görüşmedeydik. Hani sen şu anlaşmayı resmen reddettiğin gün. Harry Wachowski'nin yüzüne baktığımda hafif mutlu bir sırıtma sezmiştim. O sıralar onunla birçok kez senin hakkında konuştum. Tüm gücüyle bize yardım etmeye, bir anlaşma sağlamaya çabalıyor gibi davranıyordu. Çok endişeleniyormuş gibi davranmasına rağmen işler çıkmaza girdiğinde mutlulukla gülümsemişti. Bu insanı ürperten bir durumdu ve beni de çok rahatsız etmişti. Daima içimi kemiren bir sızı oldu. Belki de sana daha fazla baskı yapmalıydım. Bana gerçeği anlatmanı sağlamalıydım. Jude onu hiçbir şeyi değiştiremeyeceğine ikna etmeye çalıştı ve bunu başaramadığını görünce hapiste geçirdiği sürenin neden boşa gitmiş zaman sayılamayacağını, onda büyük bir değişime yol açtığını ve yeniden okumakla ilgilenmesini sağladığını anlattı. Bunun sonucunda ona gelecekle ilgili hukuk okumaya ilişkin planlarından söz etti ve o da bunu sevinçle karşıladı. İlk buluşmadan sonra ilişkileri devam etti ve Lizzie ile Maria yakın arkadaş oldular. Beraberce Jude, medyanın onun davasına gösterdiği ilgiden sonra üniversitelerin de başvurularını başka bir gözle değerlendirip yanıtlayacağına inandırdılar. Böylece Jude yeniden başvuruları yaptı ve düşünde görse inanamayacağı kadar kısa bir sürede tüm başvurularına olumlu yanıt geldi. Başvurduğu fakülteler onu alacaklarını bildirdiler. Bu arada Maria, Jude'a davalar hakkında bilgi toplatarak ona çok şey öğretti ve araştırmalarında yardımcı olmasını isteyerek duruşma evresindeki suçlu çocuklarla görüştürdü. Jude onlara avukatlarına karşı tam bir dürüstlükle davranmadığı takdirde neler olabileceğini anlatıyordu. Çocuklar genellikle Jude'a açılıyor ve böylece Maria mahkemedeki savunmalarında daha iyi bir duruma geliyordu. Maria deli olacak dedi Lizzie telefona giderken. Jude hayır hiç de değil diye fikrini açıkladı. O da aynen senin gibi tepki gösterecektir. Hemen ben söylemiştim diyecektir. Zaten söyledik de dedi Lizzie gülerek. Bu arada telefonun yanına gitmiş ahizeyi eline almıştı. O anda yanıp sönen ışığı fark etti. Telesekreterde bir mesaj olduğunu biliyor muydun? Ah aslında onu silecektim. Lizzie Jude'un yanıtında söylemek istenmeyeni sezdi. Yine mi annen? Jude başıyla onayladı. Emma'nın evindeki o son günden sonra Jude annesiyle bir daha konuşmamıştı. Bu arada o kadar çok şey olmuştu ki ona sanki birkaç ay değil de yıllar geçmiş gibi geliyordu. Böyle tüm hikayeyi Kur'an'ın birinci sayfasında bir yazı serisi halinde manşetten yayınlatmış ve bu hepsinin yaşamlarını değiştirmişti. Bu onu mesleki kariyerinde olmak istediği, olmayı umduğu yere getirdi. Haber kısmına geçirildi ve makaleleri için ona birinci sayfada sürekli bir köşe verildi. Hatta araştırmacı gazetecilik dalında Pulitzer ödülüne bile aday gösterildi. Ama ödülü son anda gemi söküm işinde çalışan işçilerin karşı karşıya oldukları tehlikeleri araştıran bir başka gazeteciye kaptırdı. Ancak David bunun ona neye mal olacağını hesaplamamıştı. Lizzie onun ihanetinden dolayı dehşete düşüp David'i bu öyküyü yayımlamama konusunda ikna edemeyince ona küserek onunla konuşmamaya başlamıştı. Yalnızca son ayda birkaç kez telefonla konuşmuşlardı. Kısa, soğuk görüşmelerdi bunlar ve yalnızca Jude'un ısrarıyla gerçekleşmişti. Her nedense David'i bağışlamakta Lizzie, Jude'dan çok daha fazla zorlanıyordu. Jude bunu kendisinin içinde bir sesin hep bu olasılığın varlığını anımsatmasına ve David'in verdiği sözü tutmayacağından hep kuşkulanmış olmasına bağlıyordu. Belki de diye düşünüyordu Jude, David'in bu öyküyü açıklamasını aslında ben de istiyordum. Yeter ki sorumluluğu bende olmasın. Ve bu haberin sonuçları da acıklı oldu. Özellikle de Harry için. Jude toplumun öfkelendiğinde verdiği tepkiyi küçümsediği için bu öyküye verilecek reaksiyonu da küçümsemişti. David'in makaleleri tam anlamıyla toplumun görüşünü alevlendirecek şekilde düzenlenmişti. Harry Jude'un davasına hile katıştırmak ve yalan ifade vermekle suçlandı ve yargılandı. Gerçi çocuk kaçırmaya yataklık etme suçundan da dava açıldı ama bu dava zaman aşımı nedeniyle düştü. Yine de bu jüriyi etkiledi ve Harry en ağır cezaya çarptırıldı. Harry'nin mahkemesi biteli bir ay oluyordu. Jude ona eskiden emniyet müdür muavini olduğu göz önünde bulundurularak diğer tutuklulardan korumak amacıyla tek kişilik bir hücre verildiğini duydu. Tüm önlemlere karşın Harry, hapiste geçirdiği ilk haftanın sonunda ucu sivriltilerek öldürücü bir silah haline dönüştürülen bir diş fırçası boynuna saplanarak öldürülmeye çalışıldı. Ancak bunu yapan diş fırçasını tam şah damarına isabet ettirememişti. Harry bu arada hastaneye yatırılarak iyileştirildi ve yeniden hücresine gönderildi. Jude bu girişimin gerisinde palazzonun olduğunu düşünüyordu. Harry'nin tutukluluk süresini sağ salim tamamlaması gerçek bir mucize olacaktı. Ama yine de Jude'un içinden bir ses, Harry'nin orada ölümü bir kurtuluş olarak göreceği kanısındaydı. Jude Harry'nin o andaki yaşamının nasıl olduğunu herkesten daha iyi biliyordu. Hücre hapsinde özel yaşam diye bir şey olanaksızdı. 24 saat gözetim altında oluyordun, hatta tuvalette bile. Utandırma, rezil etme günlük yaşamın parçasıydı. Buna alışmak çok zordu. Bu kendini güçsüz hissetmeye, zavallılığından bir şekilde utanmamaya alışık olan Jude'a bile çok zor gelmişti. Harry güçlü olmaya alışıktı. O başkalarını sindirmeye ve emretmeye alışıktı. Jude Harry için hapishanenin gerçek anlamda bir cehennem olduğunu biliyordu ve bunu düşünmek Jude'u her nedense mutlu etmiyordu. Aslına bakılırsa tek duyumsayabildiği bir dinginlikti. Artık Harry ile uğraşmak zorunda olmadığı için huzurluydu. Harry'i bir an için bile olsa düşünmek zorunda olmadığı için huzurluydu. George çok uzun bir süreyi nefretiyle savaşarak geçirmişti. Artık bu geçmişti. Kendini hapishanenin kapısından salıverildiği andaki gibi hissediyordu. Bu da bir başka anlamda özgürlüktü. Emma'ya gelince, ona karşı bir dava açılmadı. Hiçbir şeyle suçlanmadı. Yasalara göre işlediği bir suç yoktu. Ama o da aynen Harry gibi cezalandırıldı. Ancak bu kez cezayı belirleyen bir mahkeme değildi. Toplumdu. Toplumun gözünde bir politikacı olarak yaşamış ve ölmüştü. Basın ısrarla onun görevini bırakması gerektiğinin üzerinde durdu. Ancak o görev süresinin kalan birkaç ayını da makamında geçirmekte direndi. Yeniden seçilmesi olasılığı yoktu. Jude onun kongreye gitmesini sağlayacak tüm yolların kesilmiş olduğunu anlıyordu. Bir darbeyle hem eşini hem işini kaybetmişti. Bu ikisi olmayınca onun için yaşamın tek kelimeyle hiçbir anlamı yoktu. Bundan dolayı onun şimdi, nihayet, onunla ilişki kurmak istemesi Jude'u hiç şaşırtmıyordu. Jude 5 yıl önce onun ilgisini ve onu kabul etmesini dünyadaki her şeyden daha fazla istiyordu. Ama şimdi, ne diyor diye sordu Lizzie, parmağını mesajı dinlemek üzere telefondaki düğmeye uzatırken. Yapma dedi Jude, onu duymak istemiyorum. Mesajı dinlemek istemiyor musun? Hayır, Jude kararlıydı, itiraf etti. Anize'de numarasını gördüğüm için telefonu açmadım. Sesini duyunca da sesi kapadım. Eminim yine aynı hikaye. Çok üzgün, çok pişman. Benimle konuşmak istiyor. Aramızdaki ilişkinin düzelmesini istiyor filan. Jude kelimelerin üzerine basarak artık ezberlediği sözcükleri yineledi. Ona inanmıyor musun? Jude omuzlarını silkti. Sanırım ana oğlun gözyaşları içinde yeniden birleşmesinin toplum için iyi bir hikaye olacağını biliyor. Hatta basının da olumlu desteğini arkasına alırsa politik kariyerini biraz olsun kurtarabileceğini umuyor bile olabilir. Belki dedi Lizzie ama bu gerçek de olabilir. Belki de öyledir. Jude onayladı. Belki bir gün onunla konuşmak isterim. Kim bilir ama gerçek şu ki hüzünlü bir şekilde gülümsedi. Ama bunun artık gerçekten hiçbir anlamı yok. Kitabın sonu 31 Temmuz 2007 sayfa 398.